Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 5. Kaset 1. Yüz Sayfa 163 Türkiye'de Sosyoloji. Türkiye'de sosyoloji bilimine baktığımız zaman en önemli isim olarak Ziya Gökalp'i görürüz. Gökalp çalışmalarında daha çok Durkheim sosyolojisinin etkisi altında kalmıştır. Gökalp'in eserinin adı Türkçülüğün Esaslarıdır. Ünite ile ilgili sorular 1. Ünlü İslam düşünürü İbni Haldun'un sosyoloji kitabı özelliği taşıyan eserinin adı nedir? A. Kutadgu Bilik, B. Umumi Tarih, C. Mukaddime, D. Din ve Sosyoloji, E. İbni Haldun Divanı. Yanıt C. Bu eserde özellikle medeniyet, göçebe ve yerleşik kültür zıtlığı, sosyal sınıflar, eğitim gibi konular ele alınmıştır. 2. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ortaya çıkışı ve bunu hazırlayan etkenlerden değildir? A. Endüstri Devrimi, B. 1789 Fransız Devrimi, C. Emperyalist Gelişmeler, D. Doğa Bilimlerindeki Hızlı Gelişmeler, E. Hiçbiri. Yanıt E. Diğer dört seçenek sosyolojinin gelişmesine yardımcı etkenlerdir. 3. Sosyolojinin isim babası olarak tanınan ünlü sosyolog kimdir? A. Herbert Spencer, B. Karl Marx, C. Auguste Comte, D. Voltaire, E. George Hegel. Yanıt C. Ünlü Fransız sosyolog Auguste Comte sosyolojinin isim babasıdır. 4. Sosyal bilimcilerin görevi dünyayı açıklamak değil, değiştirmektir diyen ünlü düşünür kimdir? A. Auguste Comte, B. Spencer, C. Hegel, D. Karl Marx, E. Durkheim. Yanıt D. Karl Marx sosyolojideki çatışma kuramının yaratıcılarındandır. 5. Ünlü Alman düşünür Marx'ın içinde liberal görüşün eleştirisinin yer aldığı en önemli eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Liberalizm, B. Kapital, C. Sınıf Mücadelesi, D. Çatışma, E. Üretim ve Liberalizm. Yanıt B. Marx'ın eserinin adı Kapital'dir. 6. Sosyolojik yaklaşımı insan davranışlarını anlamada kullanan ünlü sosyolog kimdir? A. Max Weber, B. Emil Durkheim, C. Karl Marx, D. Auguste Comte, E. Herbert Spencer. Yanıt B. Durkheim'ın sosyolojiye en büyük katkısı bu yaklaşımı olmuştur. 7. Toplumu organize olmuş, düzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun temel değerlerini paylaştığı bir sosyal sistem olarak gören kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Çatışma yaklaşımı, B. Etkileşimcilik yaklaşımı, C. Bilimsel yaklaşım, D. Sistem yaklaşımı, E. Fonksiyonalist yaklaşım. Yanıt E. Bu yaklaşıma göre fonksiyon belirli bir toplum içerisinde her geleneğin, düşünce, değer ve inançların birey ya da grupların oynadığı roldür. 8. Çatışmanın özellikle birbiriyle yakın ilişkide bulunan insanlar arasında gelişebileceğini savunan çatışma kuramcısı kimdir? A. Karl Marx, B. Spencer, C. Lewis Kosser, D. Durkheim, E. Max Weber. 9. Toplumda yer alan bireylerin birbirlerini etkilemelerini, karşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkileri nasıl gerçekleştirdiğini inceleyen kuramsal yaklaşım hangisidir? A. Etkileşimcilik yaklaşımı, B. Çatışma yaklaşımı, C. Bilimsel yaklaşım, D. Görsel yaklaşım, E. Fonksiyonalist yaklaşım. 10. Sosyolojide anlama üzerinde durarak ideal tip ve tarihi analiz tekniklerini geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. E. Durkheim, B. A. Comte, C. Hegel, D. H. Spencer, E. Max Weber. 11. İnsan etkileşiminin ödül ve cezalara dayalı olarak gerçekleşen bir alışverişle oluştuğunu ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir? A. Fonksiyonalist yaklaşım, B. Çatışma yaklaşımı, C. Etkileşimcilik yaklaşımı, D. Sosyal alışveriş kuramı, E. Bilimsellik kuramı. 12. Gizli ve açık fonksiyon kavramları kim tarafından geliştirilmiştir? A. T. Persons, B. R. Merton, C. K. Marx, D. A. Comte, E. E. Durkheim. Yanıt anahtarı 8C, 9A, 10E, 11D, 12B. Ünite 3. Toplum ve toplumsal yapı. Ünite ile ilgili bilgi, toplumsal yapıyı oluşturan öğeleri ve toplum türlerini özellikle tarım toplumlarını iyi öğreniniz. Giriş. Sosyolojik analizler mikro ve makro olmak üzere iki boyutta ele alınabilir. Mikrososyoloji sosyal etkileşim üzerinde dururken, makrososyolojinin konusunu toplumun kendisi, genel yapısı ve ilişkileri oluşturur. Biz burada toplum ve toplumsal yapıyı açıklarken daha çok makro sosyolojik bir analiz yapmış olacağız. Toplum. Toplum en geniş anlamda insanları etkileyen ilişkiler bütünüdür. Başka bir ifadeyle bireylerin toplum içinde var olmalarını sağlayan birbirleriyle her türlü ve biçimde kurulmuş oldukları ilişkilerin bütünüdür. Toplum başka bir açıdan kendisini meydana getiren koşulların belirlenmesiyle de tanımlanabilir. Yani bir toplumdan bahsedebilmek için ortak bir toprak parçasına sahip olmak, ortak politik bir otoriteye saygı göstermek, ortak bir kültür ve yaşam biçimine sahip olmak gerekir. Buna göre toplum, ortak bir toprak parçasına sahip olan, aynı politik güce uyan ve ortak bir kültürden gelen insan yığınlarıdır. Toplumsal yapı. Toplumsal yapı, toplumdaki organize olmuş sosyal ilişkilerin bir bütünüdür. İşte insanlar belirli davranışları bu yapıdaki yerlerine bağlı olarak öğrenmekte ve buna göre hareket etmektedirler. Toplumsal yapı tıpkı canlı bir organizma gibidir. Yani nasıl bir organizma beyin, kalp, göz vesaire unsurlardan meydana geliyorsa, toplumsal yapıda her biri farklı fonksiyona sahip parçalardan meydana gelir. Bunlar kültür, toplumsal sınıf, statü, rol, grup ve kurumlardır. Kültür, bizi çevreleyen insanlardan aldığımız mirastır. Yani kullandığımız dil, inançlar, değerler, anlamlar vesairedir. Toplumsal sınıf, kalabalık bir insan grubu, sahip oldukları benzer gelir düzeyi, eğitim seviyesi, yaptıkları işler ve genel olarak karşılaştırılabilir saygınlık ölçüleriyle toplumsal sınıf olarak tanımlanmaktadır. Statü, bireyin toplum içindeki pozisyonudur. Edinilmiş ve kazanılmış statü olmak üzere ikiye ayrılır. Edinilmiş statü, kişinin herhangi bir çabası olmadan kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüdür. Yaşlı, kadın, erkek, siyah, beyaz gibi. Kazanılmış statü, bireyin kendi arzusu ve gayretleriyle gönüllü olarak elde ettiği statüdür. Örneğin avukat, doktor, ekonomist, anne baba olmak gibi. Rol, bir grup ya da toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyundur. İnsanların toplum veya grup içinde oynadığı rol statüsüne bağlıdır. Gruplar, grup en az iki kişiden meydana gelen benzer değer, norm ve beklentilere sahip olan insanların düzenli etkileşimleriyle ortaya çıkar. Gruplar genel olarak ikiye ayrılır. A. Birincil grup, birbirlerine sevgi ve özveri duygularıyla bağlı insanlardan oluşur. Arkadaşlık, aile, akrabalık gibi. B. İkincil grup, birbirleriyle geçici biçimde ilişki kuran ve çıkar amacı taşıyan gruplardır. Siyasi partiler, işletmeler, resmi örgütler vesaire. Toplumsal kurumlar. Kurum, toplumun temel değerlerini ve yapısını koruması açısından zorunlu sayılan nispeten devamlı kurallar topluluğudur. Sosyologlar 9 ana kurum tanımlamaktadırlar. Bunlar, aile, tıp, hukuk, eğitim, ekonomik, bilim, politik, din, askeri kurumlardır. Örneğin aile kurumu çocuğun bakım ve korunmasını üstlenirken, ekonomi kurumu ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin üretimi ve bölüşümünü sağlar. Yani her bir kurumun üstlendiği belirli bir görev ve rolü vardır. Toplumsal kurumların karakteristikleri şunlardır. Her toplumsal kurum diğer kurumlarla ilişki içindedir. Her toplumsal kurum değişmeye karşı dirençlidir. Toplumsal kurumlar zamanla birbirlerine bağlı olarak değişebilirler. Toplumsal kurumlar bir toplumdaki sorunların merkezini oluştururlar. Fonksiyonalist kuruma göre her toplum yaşayabilmek için toplumsal kurumlara ihtiyaç duyar. Toplumsal kurumlar şu temel gereksinimleri karşılar. 1. Yeni üyelere sahip olmak. 2. Yeni üyeleri toplumsallaştırmak. 3. Mal ve hizmetleri üretmek ve dağıtmak. 4. Toplumsal düzeni korumak. 5. Yaşama bir anlam kazandırmak. Çatışma kuramcıları bunları kabul ederler ama bunların uyum içinde çalışmadıklarını öne sürerler. Toplum türleri. 1. Avcı ve toplayıcı toplumlar. Bu toplumların yaşamının büyük kısmı avlanmak ve yiyecek bulmakla geçmektedir. En önemli kurum ailedir. Çünkü aile eğitim, koruma, üretim gibi birçok fonksiyonu yerine getirmektedir. Bunun dışında politik kurumlar yoktur. Herkes eşittir. Göç olgusu yaygındır ve en büyük zenginlik yiyecektir. 2. Göçebe ve çobanlık toplumları. Bu yaşam biçimi daha önceden avlanan hayvanların yetiştirilmesi ve çoğaltılması düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Bu toplumlarda dini inançlar yaygın olarak yer alır. hayvanlarına yeni otlaklar bulmak amacıyla göçebe bir yapıya sahiptirler. 3. İlkel tarım toplumları, tarım öncesi toplumlar. Bu toplumlar yaşamlarını çapa kullanarak yapılan tarımla devam ettirirler. Bunlar da göç edebilirler çünkü toprak belirli bir süre sonra verimsiz hale gelmektedir. 4. Tarım toplumları. Bu toplumların genel özellikleri şu şekildedir. Tarımda kara sabanı icat ederek tarım devrimini başlatmışlardır. Gübre kullanımı ile tarımsal üretimi önemli ölçüde arttırmışlardır. Üretimin artması tarım dışı ihtisas alanlarını, demircilik, berberlik vesaire gündeme getirmiştir. Tarıma bağlı şehirlerin kurulması hızlanmıştır. İlk defa sınıflar belirginleşmiştir. Yani toprağa sahip olanlar, asiller ile toprağa sahip olmayanlar, köleler olmak üzere. Din adamları ve kilisenin gücü artmıştır. Para kullanılmaya başlanmıştır. Yazı ve matematik kullanmışlardır. 5. Endüstriyel toplumlar. Bunlar yaşamları mekanize olmuş üretime bağlı olan, insan emeğinin yerini makinaların aldığı toplumlardır. Ünite ile ilgili sorular. 1. İnsanların bir toplum içinde var olmalarını sağlayan birbirleriyle her tür ve biçimde kurmuş oldukları ilişkilerin bütününe ne ad verilir? A aile, B grup, C kültür, D toplum, E din. Yanıt D. En geniş anlamda toplum insanları etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür. 2. Ortak bir toprak parçasına sahip olan, aynı politik otoriteye uyan ve ortak bir kültürden gelen nüfus yığınlarına ne ad verilir? A toplum, B halk, C ulus, D vatandaş, E devlet. Yanıt A. Modern dünyada toplumlar bir devlet biçiminde karşımıza çıkmaktadır. 3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı oluşturan parçalardan değildir? A kültür, B dil, C toplumsal sınıf, D statü, E rol. Yanıt B. Toplumsal kurumlarda toplumsal yapının bir parçasıdır. 4. Sosyolojide bireyin toplum içindeki pozisyonuna ne ad verilir? A. Rol, B. Makam, C. Statü, D. Rütbe, E. Kişilik. Yanıt C. Günlük konuşmada statü bir saygınlığı ya da prestiji ifade eder. 5. Bireyin kendi isteği ve çabalarıyla gönüllü olarak elde ettiği statüye ne ad verilir? A. Gönüllü statü, B. Temel statü, C. Master statü, D. Edinilmiş statü, E. Kazanılmış statü. Yanıt E. Çabalarımız sonucunda anne, baba, doktor, avukat vesaire oluruz. 6. Bir grup ya da toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne ad verilir? A. Statü, B. Rütbe, C. Rol, D. Kişilik, E. Kimlik. Yanıt C. İnsanlar belirli bir statüyü işgal eder ve bu statüye uygun bir rol oynarlar. 7. Üyeleri arasında yoğun bir ilişki olan ve birbirlerine sevgi ve özveri duygularıyla bağlı insanlardan oluşan gruba ne ad verilir? A. Eş dost grubu, B. Akraba grubu, C. İkincil grup, D. Birincil grup, E. Hiçbiri. Yanıt D. Bu gruba en iyi örnek aile, arkadaşlık ve hısımlık verilebilir. 8. Aşağıdakilerden hangisi sosyologların tanımladığı 9 temel kurumdan biri değildir? A. Din, B. Aile, C. Sanat, D. Hukuk, E. Politika. 9. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların temel karakteristiğinden biri değildir? A. Her toplumsal kurum değişmeye karşı dirençlidir. B. Her toplumsal kurum diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içindedir. C. Her toplumsal kurumun kuralları sabittir. D. Toplumsal kurumlar bir toplumdaki temel sorunların merkezini oluşturur. E. Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bağlı olarak değişebilirler. 10. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüdür? A. Gençlik, B. Asilik, C. Kadınlık, D. Siyah olmak, E. Annelik. 11. Aşağıdakilerden hangisi ikincil grup niteliği taşımaz? A. Şirketler, B. Sendikalar, C. Aile, D. Resmi organizasyonlar, E. Siyasi partiler. 12. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlayan kurumlardan biri değildir? A. İş bölümü, B. Aile, C. Ekonomi, D. Eğitim, E. Siyasal kurumlar. Yanıt anahtarı 8C, 9C, 10E, 11C, 12A. Ünite 4. Kültür. Ünite ile ilgili bilgi, kültürün maddi ve manevi öğeleriyle kültürün kendi içindeki farklılıkları başlığı altındaki çeşitli kültür tanımlarını iyi öğrenin. Kültür nedir? Kültür, bir toplumdaki bireylerin öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsar. Yani kültür bir yaşam biçimidir. Kültür, dil, değer, inanç, norm, davranışlar ve bir kuşaktan bir diğer kuşağa aktarılan maddi öğelerden oluşan bir bütün olarak da tanımlanabilir. Bir toplumun kültürel öğeleri maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. A. Maddi öğeler, toplumun gelişim aşamasındaki teknolojik ilerlemesini, üretimini, tekniğini ve becerilerini ifade eder. Örneğin karasaban, fabrikalar, elbiseler, kitaplar, okullar gibi. B. Manevi öğeler, toplumun yaşamını düzenleyen değer, inanç, gelenek, görenek ve ahlak kurallarından oluşur. Kültürün özellikleri. Kültürün 3 temel özelliği vardır. 1. En önemlisi, dil kullanabilme yeteneğimiz ile ilgilidir. Bu sayede kültürü açıklayabilir ve gelecek nesillere aktarabiliriz. 2. Kültür genetik bir faktör değildir. Yani babadan oğula geçmez, başka bir ifadeyle öğrenilerek kazanılır. 3. Her kültür kendine özgüdür. Kültürel birleşme, entegrasyon. Kültürün bütün parçalarının herhangi bir biçimde birbirlerine bağlanmasına kültürel birleşme adı verilir. Örneğin geleneklerin birbirlerini destekleyerek uyumlu olmaları gibi. Dil ve kültür. Kültürün ortaya çıkışı ve gelecek nesillere aktarılışı insanın özel bir becerisi olan sembollere dayanır. Bu sembollerin en önemlisi ise kullanılan dil, lisandır. Sembol, bireylerin iletişimde kullandıkları anlam ifade eden her şeydir. Bu bakımdan semboller, iletişimde kültürün temelini oluşturur. Örneğin, dilde kullandığımız her kelime bir anlam ifade ettiği için birer semboldür. Kültürü oluşturan parçalar. A. Norm. Norm, kültürün belirlediği, yaptırımı olan yerleşik davranış kurallarıdır. Başka bir ifadeyle, insanların tutum ve davranışlarını belirleyen, nasıl giyinileceğinden nasıl yemek yenileceğine kadar gösteren bir takım kurallar ve standartlardır. Örneğin yemek yerken çatal kaşık kullanmak, sokağa çıkarken pantolon giymek gibi. B. Değerler. İnsanların iyiyi, kötüyü, çirkini ve güzeli tanımlamak için koymuş oldukları standartlardır. Norm ile değer arasındaki temel farklılık, değerlerin soyut ve genel, normların ise somut ve yol gösterici olmalarıdır. Örneğin eğitime ve demokrasiye değer veren bir toplumun bunları koruyan ve geliştiren normlara ağırlık vermesi gerekir. Günümüzde başarı, eğitim, demokrasi gibi değerlere 4 yeni değer daha ilave etmek gerekir. Bunlar, çevreye saygılı olma, kendine yardımcı olma, vücut sağlığı, boş zaman etkinlikleridir. Kültürün kendi içindeki farklılıkları. Kültür kendi içinde popüler kültür ve fakirlik kültürü, gerçek ve ideal kültür, alt ve karşıt kültür, yüksek ve yaygın kültür olarak ayrılır. A. Popüler kültür ve fakirlik kültürü. Popüler kültür yaşadığımız günlük hayattır. Yani müziği, eğlenmeyi, yemeği, televizyonu, kitapları, hobileri kapsar. Fakirlik kültürü ise Oscar Lewis tarafından öne sürülmüştür. Buna göre bir toplumda fakirlerin sahip olduğu değerler diğerlerinden farklıdır ve bu değerler kuşaktan kuşağa aktarılarak fakirliğin devam etmesini sağlar. B. İdeal kültür ve gerçek kültür. İdeal kültür, norm ve değerlerin sadece kurallarda geçerli olmasıdır. Gerçek kültür ise bunların günlük yaşamda uygulanışıdır. Örneğin yalancılık kötüdür ama günlük yaşamda zaman zaman herkes yalan söyleyebilir. C. Alt kültür ve karşıt kültür. Alt kültür, toplumun temel norm ve değerlerini paylaşan, fakat bunun dışında kendini diğer gruplardan farklı kılan norm ve değerleri olan gruplardır. Örneğin ırkların ve etnik grupların oluşturdukları alt kültürler gibi. Karşıt kültür ise değer, norm ve yaşam tarzı itibariyle içinde yaşanılan kültüre ters düşen davranış ve tutumları içerir. D. Yüksek kültür ve yaygın kültür. Toplum içinde özel bir yaşam tarzı, zevkleri ve alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültüre yüksek kültür denir. Geniş halk kitlelerinin benimsediği yaşam biçimi, zevkler, farklı değerler ise yaygın kültürü oluşturur. Etnosentrizm ve relativizm. Etnosentrik görüş, başkalarının kültürünü bireyin kendi kültürü açısından değerlendirmesidir. Kültürel relativist görüş ise bütün kültürü kendi kalıpları içinde anlamak, önyargılı olmamak demektir. Ünite ile ilgili sorular. 1. dil, inanç, değer, norm, davranışlar ve bir nesilden bir diğer nesile aktarılan maddi öğelerden oluşan bütüne ne ad verilir? A. Gelenek, B. Töre, C. Kültür, D. Değer, E. Kurum. Yanıt C. Kültür bir toplumda yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsar. 2. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir? A. Kültür toplumsal bir üründür. B. Kültür öğrenilerek kazanılır. C. Kültür bir toplumda yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsar. D. Kültür dünyadaki tek evrensel üründür. E. Her toplum kendine özgü bir kültüre sahiptir. Yanıt D. Kültürde dil kullanabilme yeteneği de önemlidir. 3. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi öğelerinden biri değildir? A. Adetler, B. Ahlak kuralları, C. Görenekler, D. Teknik, E. İnançlar. Yanıt D. Teknik kültürün maddi öğesidir. 4. Kültürün bütün parçalarının herhangi bir biçimde birbirlerine bağlanmasına ne ad verilir? A. Kültürel birleşme, B. Ortak kültür, C. Bağlı kültür, D. Entegrasyon, E. Hiçbiri. Yanıt A. Bir gelenekteki değişiklik diğer gelenekleri de etkiler. Toplum bilimciler bu olaya kültürel birleşme adını verirler. 5. İnsanların iletişimde kullandıkları anlam ifade eden her şeye ne ad verilir? A. Şifre, B. Çözüm, C. İşaret, D. Sembol, E. İleti. Yanıt D. Semboller maddi objelerden sese, kokuya, tad almaya kadar uzanırlar. Örneğin dilde kullandığımız her kelime bir semboldür. 6. Aşağıdakilerden hangisi kültürün belirlediği yerleşik davranış kuralları olarak tanımlanır? A. Kurum, B. Grup, C. Norm, D. Statü, E. Değerler. Yanıt C. Her kültürde toplumsal düzeni sağlayan, bireylere yol gösteren, doğru ve yanlışı, olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirler bulunur. İşte bunlara norm adı verilir. 7. Kültür konusunda toplumu bir arada tutan norm ve değerlerin sadece kurallarda geçerli olmasına ne ad verilir? A. İdeal kültür, B. Alt kültür, C. Yüksek kültür, D. Yaygın kültür, E. Gerçek kültür. Yanıt A. Örneğin ideal kültürün önemli bir görünüşü doğruluk veya dürüstlüktür. Ancak bir toplumdaki herkes doğru ve dürüst olmayabilir. 8. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi kültürünü temel olarak alması ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi olarak tanımlanır? A. Karşıt kültür, B. İdeal kültür, C. Etnosentrizm, D. Kültürel relativizm, E. Kültürel birleşme. 9. Kültürü kendi kalıpları içinde anlamak, ön yargılı olmamak hangi kültürel görüşü ifade eder? A. Yüksek kültür, B. Yaygın kültür, C. Alt kültür, D. Kültürel relativizm, E. İdeal kültür. 10. Toplumun temel kültürel değerlerini paylaşan, ancak bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değer, norm ve yaşam biçimleri olan grup aşağıdakilerden hangisidir? A. Kültürel birleşme, B. Alt kültür, C. Etnosentrizm, D. Karşıt kültür, E. Yaygın kültür. 11. Yaşadığımız günlük hayat hangi tip kültüre örnektir? A. İdeal kültür, B. Yüksek kültür, C. Popüler kültür, D. Karşıt kültür, E. Kültürel relativizm. 12. Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevkleri, alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültüre ne ad verilir? A. Yüksek kültür, B. Yaygın kültür, C. İdeal kültür, D. Etnosentrizm, E. Karşıt kültür. Yanıt anahtarı 8C, 9D, 10B, 11C, 12A. Ünite 5. Toplumsallaşma. Ünite ile ilgili bilgi. Toplumsallaşma tanımını ve toplumsallaşmada etkili olan kurumları iyi öğreniniz. Toplumsallaşma. İnsan davranışlarının büyük bir çoğunluğu öğrenilmiş davranışlardan oluşur. İşte bireylerin belirli bir toplumda belirli şeyleri öğrenmeleri toplumsallaşma süreci içinde gerçekleşir. O halde toplumsallaşma insanın kendine uygun davranışları öğrenmesi ve gelecek nesillere aktarması sürecidir. Birey bu sürecin sonunda bir kimlik kazanır ve yaşadığı toplumun bir parçası haline gelir. Toplumsallaşmanın önemli sonuçlarından biri de bireyin kişilik kazanmasıdır. Kişilik bireyin düzenli düşünme, duygu ve hareketlerinin tutarlı bir bütünüdür. İnsanın olumlu bir toplumsallaşma süreci geçirebilmesi için en önemli koşul, onun diğer insanlarla kurduğu iletişimdir. Nitekim Kingsley Davis, Anna ve Isabella adlı çevrelerinden uzaklaştırılarak aşırı yalnız bırakılan ve izole edilmiş bir ortamda yetiştirilmiş olan iki çocuk üzerinde yaptığı araştırmalarda, bu çocukların gelişim bozuklukları gösterdiklerini ve toplumsallaşma sürecini tamamlayamadıklarını tespit etmiştir. Aynı şekilde 1945'te Spitz tarafından yetiştirme yurtlarında yetişen çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar, bu çocukların normal ailelerin yanında yetişen çocuklardan fiziki, sosyal ve duygusal açıdan daha geri olduğunu göstermiştir. Bilim adamları bu durumun en temel nedeninin sosyal iletişimsizlik olduğu konusunda fikir birliğine varmaktadırlar. Toplumsallaşma ile ilgili kuramlar. Toplumsallaşma ile ilgili iki önemli kuramdan biri Coley'in ayna benlik kuramı, diğeri Mead'in rol alma kuramıdır. Bu kuramları incelemeden önce benlik nedir sorusuna yanıt vermemiz gerekir. Benlik kişinin deneyimlerini ve onu diğerlerinden ayıran farklılıklarını ifade eder. A nokta, C nokta, H nokta, Coley ve ayna benlik kuramı. Başkalarının bize olan tavır ve davranışlarından kendimizin iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin, saygılı ya da saygısız olduğumuzu anlarız. İşte bu tepkilerden benliğimiz gelişir. Buradaki ayna başkalarının bize yansıyan tavır ve hareketleridir. Coley'e göre ayna benliğinin gelişimi 3 aşamalı bir süreçtir. Birinci aşama kendi görüntümüz hakkındaki fikirlerimizdir. İkinci aşama başkalarının bu reaksiyonları değerlendirmeleridir. Üçüncü ve son aşama ise benlik kavramının gelişimidir. B. George Herbert, Mead ve rol alma. Mead kendilik, benlik kavramının ayna benlikte olduğu gibi bireyin başkalarının tepkilerini anlamasından çok, onlara karşı olan tepkilerinin önemli olduğunu söylemiştir. Mead çocuklarda oyun sürecinin benlik kendilik gelişiminde çok önemli olduğunu savunur. Oyun sürecinde çocuklar başkalarının rollerini almayı ve oynamayı öğrenmektedir. Mead'e göre bu süreç 3 aşamada gerçekleşir. Taklit aşaması, çocuk başkalarını taklit etmeyi öğrenir. Oyun aşaması, çocuk belirli bir rolü üstlenir ve bu rolün sorumluluklarını anlamaya çalışır. Grupla oynanan oyun aşaması, çocuk ileride oynayacağı rolünü ve kurallarını öğrenir. Toplumsallaşmada etkili kurumlar. Toplumsallaşma sürecinde etkili olan kurumları şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Aile. En önemli ve ilk toplumsallaşma kurumudur. 2. Din. Özellikle çocuğun ahlaki açıdan gelişiminde etkilidir. 3. Eğitim. Daha resmi ve örgütlü bir toplumsallaşma kurumudur. 4. Arkadaş grupları. Arkadaş grupları boş vakitleri değerlendirme, cinsel davranışlar, görünüş gibi mevcut olan yaşam biçimini etkilemede önemli olmaktadır. 5. Kitle iletişim araçları. Günümüzde başta televizyon olmak üzere radyo ve sinema gibi kitle iletişim araçları toplumsallaşma sürecini önemli şekilde etkilemektedir. 6. Çalışma ortamı. İş yeri bireyin dünya görüşünü, değer ve normlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Birey her örgütün sahip olduğu örgüt kültürünü öğrenirken etkilenir ve buna uygun hareket etmek zorunda kalır. İşte buna örgütsel toplumsallaşma adı verilir. Yetişkin toplumsallaşması. Toplumsallaşma yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu yüzden orta yaş döneminde de yaşlılık döneminde de bireyin topluma uyumu için sürekli olarak öğrenme süreci içinde olması kaçınılmazdır. Holman ve Rahe yaptıkları araştırmalarda bireyi yeniden toplumsallaşmaya yani topluma uyuma iten en önemli olgunun eşinin ölümü olduğunu saptamışlardır. Ünite ile ilgili sorular. 1. İnsanın kendine uygun davranışları öğrenmesi ve bunu gelecek nesillere aktarması sürecine ne ad verilir? A. Evcilleşme, B. Eğitim, C. Toplumsallaşma, D. Gruplaşma, E. Davranış. Yanıt C. Toplumsallaşma doğumdan ölüme kadar geçen sürekli bir eylemdir. 2. Bireyin düzenli düşünme, duygu ve hareketlerinin tutarlı bir bütünü olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Aile, B. Tecrübe, C. Kişilik, D. Algılama, E. Mizaç. Yanıt C. Kişilik toplumsallaşma sürecinin önemli sonuçlarından biridir. 3. Bireyin tecrübelerini ve onu başkalarından ayıran farklılıkları içeren kavrama ne ad verilir? A. Kimlik, B. Benlik, C. Rol, D. statü, ayraç. Yanıt B. Benlik insanın kim ve nasıl olduğu sorularının da cevabını içermektedir. 4. Kendilik kavramının bireyin başkalarının tepkilerini algılamasından çok onlara karşı olan tepkilerinin önemli olduğunu savunan düşünür kimdir? A. G.H.Met B. A.Comte C. W.James D. C.H.Coli E. R.Merton Yanıt A. Med, oyun sürecinin kendilik gelişmesinde kritik bir öneme sahip olduğunu savunur. 5. İnsan yaşamında en önemli ve ilk toplumsallaşma kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Akrabalık, B. Din, C. Okul, D. Aile, E. Çevre. Yanıt D. Yeni doğan bir çocuk ilk ciddi ilişkisini aile ortamında kuracaktır. 6. Ayna benlik kavramı aşağıdaki düşünürlerin hangisi tarafından ortaya atılmıştır? A. K. Davis, B. R. Merton, C. W. James, D. G. H. Met, E. C. H. Coli. Yanıt E. Toplumsallaşmanın iki önemli kuramından biri Coli'nin ayna benlik kuramı, diğeri ise Med'in rol alma ve kendililik gelişimine ilişkin kuramıdır. 7. Kingsley Davis, Anna ve Isabella adlı çocukların başından geçenleri hangi temel kavramın önemine değinerek açıklamıştır? A. Çevre, B. Kalıtsal özellikler, C. Sosyal destek, D. Başkalarının tepkileri, E. Aşırı yalnızlık ve izolasyon. Yanıt E. Bu çocukların özelliği her ikisinin de toplumdan izole edilmiş, aşırı yalnız bir ortamda yetiştirilmiş olmalarıdır. 8. Yetişkin toplumsallaşmasında aile yaşamını etkileyen en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Çocukların evlenmesi, B. Eşin ölümü, C. İflas etmek, D. Meslek değiştirme, E. Politikaya atılmak. 9. Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşma sürecinde önemli olan kurumlardan biri değildir? A. Aile, B. Din, C. Eğitim, D. Kişilik, E. Çalışma ortamı. 10. En resmi ve örgütlü toplumsallaşma kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitim, B. Aile, C. Kitle iletişim araçları, D. Din, E. Arkadaş grupları. 11. Çağımızda toplumsallaşma sürecini etkileyen en önemli toplumsallaşma aracı nedir? A. Eğitim kurumları, B. Arkadaş grupları, C. Kişilik, D. Din, E. Kitle iletişim araçları. 12. G.H.Met, çocuğun ileride oynayacağı rolünü ve kurallarını öğrendiği gelişim aşamasına ne ad verilir? A. Oyun, B. Taklit, C. Grupla oynanan oyun, D. Kişiliğini bulma, E. Etkileşim. Yanıt anahtarı 8B, 9D, 10A, 11E, 12C. Ünite 6. Toplumsal gruplar. Ünite ile ilgili bilgi. Grup, yığın ve kategori tanımları ile birincil ve ikincil grupları çok iyi öğreniniz. Grup, yığın ve kategori. Grup üyeleri arasında belirli ilişkiler bulunan, yani belirli beklenti ve amaçları paylaşan ve belirli bir sürekliliği bulunan, en az iki kişiden meydana gelen bir yapıdır. Emil Durkheim grupları birey ile toplum arasında oluşan bir tampon olarak nitelemiştir. Merton, bir gruptan söz edebilmek için grubu oluşturan bireylerin kendilerini bir grup olarak nitelendirmeleri gerektiğini söylemektedir. Yığın ise birbirleriyle ilişkide bulunmayan ancak geçici bir nedenle yer işgal eden iki veya daha fazla sayıdaki insanlardan oluşur. Otobüs yolcuları, kırmızı ışıkta bekleyen insanlar gibi. Kategori ise benzer ve ortak özellikleri olan insanlardan oluşur. Kategoriler cinsiyet, yaş, gelir veya ırksal olabilir. Örneğin boyu 2 metreyi geçenler gibi. Grup türleri. En yaygın grup sınıflandırması C.H.Coli tarafından yapılan birincil ve ikincil grup ayrımıdır. Birincil gruplar yüz yüze ilişkilerin, dostluk, yardımlaşma ve sevgi bağlarının yüksek olduğu gruplardır. Coli'ye göre birincil gruplar insan soyunun bakıldığı ve korunduğu yerlerdir. Az sayıda grup bu tanıma girer. Örneğin aile, hısımlık, komşuluk, oyun grubu gibi. Grup üyeleri sıcak, dost bir ortamda olduklarından aralarında güven verici ilişkiler gelişir. İşte Coli bu ilişkilere birincil ilişkiler adını vermektedir. Birincil grupların fonksiyonlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Toplumsallaşma sürecine katkı sağlarlar. Yakın ilişkiler dolayısıyla bireyler birbirlerine duygusal destek sağlarlar. Birincil gruplar uyumu kolaylaştırır ve toplumsal denetimi mümkün kılar. İkincil gruplar, daha büyük, nispeten geçici, benzerlik göstermeyen resmi gruplardır. İkincil grupların üyeleri birbirleriyle belirli menfaat ve aktiviteleri açısından ilişki kurarlar. Bu gruplarda yüz yüze ilişkiler sınırlıdır. Örneğin şirketler, bankalar, sendikalar, birlikler, plak şirketleri, okullar, hapishaneler, silahlı kuvvetler ikincil gruplardır. İkincil gruplar özellikle sanayileşmiş toplumlarda görülür. Kültürel farklılaşma iş bölümünün sonucunda bu gruplar çoğalmıştır. Burada önemli olan grup üyelerinin bir takım toplumsal görevleri yerine getirmeleridir. İç ve dış gruplar. Bu ayrım William Graham Summer tarafından yapılmıştır. Buna göre iç gruplar birlik duygusuna sahip olduğumuz ve bizi diğer gruplardan farklı kılan belirgin özelliklerimizin olduğu gruplardır. Dış gruplar ise grubumuzun dışında olan, üyesi olmadığımız, bizim için çok anlam ifade etmeyen, hatta ona karşı iyi duygular beslemediğimiz gruplardır. Referans grubu. Kişinin davranışlarını ve kendini değerlendirdiği, örnek aldığı gruplara referans grupları adı verilir. Örneğin doktor olmak isteyen bir öğrencinin kendisini doktorlarla karşılaştırması ve gelişmelerini bu kimselerle kıyaslaması gibi. Elektronik etkileşim grupları. İnternet içinde yepyeni gruplar, usenets olarak adlandırılıp birbirleriyle her konuda bilgi alışverişinde bulunan insanlardan oluşmaktadır. Küçük gruplar. Toplum bilimciler küçük grup kavramı ile az sayıda üyeden oluşan ve aralarında etkileşim olan grupları kastetmektedirler. Bu etkileşimi analiz etmede kullanılan önemli araçlardan bir tanesi, Bales'in etkileşim süreci analizi, IPA tekniğidir. Grubun büyüklüğü. Grup üyelerinin sayısı arttıkça etkileşim ve dayanışmada sorunlar ortaya çıkar. Aksine grup üyeleri azaldığı zaman etkileşim oranı artış gösterir. Kısacası etkileşimi tayin eden en önemli faktör grubun büyüklüğüdür. Küçük gruplarda liderlik. Küçük gruplarda iki tür liderden söz edilebilir. Bunlar araçsal lider ve açıklayıcı ya da etkileyici liderdir. Araçsal lider grubu amaca ulaştıracak planları ve organizasyonu yaparken, etkileyici ya da açıklayıcı lider, grup üyeleri arasındaki uyum ve dayanışmayı arttırarak moral motivasyonu sağlar. Genel olarak ise üç tip liderden bahsedilebilir. Otoriter lider, emir veren, her şeyi ben bilirim diyen liderdir. Acil karar verilmesi gereken durumlarda başarılı olabilir. Örneğin orduda, polislik mesleğinde bu tip lider başarılı olabilir. Demokratik lider, karar alma sürecinde herkesin fikrini ve onayını almaya çalışan lider tipidir. En başarılı lider tipidir. Ancak acil karar alması gereken konularda yetersiz kalabilir. Bırakınız yapsınca lider, her şeyi oluruna bırakan lider tipidir. Grubu bir arada tutmada zorlanır. Grup normları. Grupların önemli özelliklerinden biri de uyulması zorunlu normlar geliştirmeleridir. Bu normlar ortak davranış biçimi, ortak tutum ve inançlar ve ortak duygular olabilir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Üyeleri arasında belli ilişkiler bulunan ve her üyenin grubun varlığını bilinçli olarak fark ettiği, iki ya da daha çok üyeden kurulu nispeten sürekli bir insan topluluğuna ne ad verilir? A sınıf, B grup, C organizasyon, D çevre, E aile. Yanıt B. Grup sosyolojideki en önemli kavramlardan biridir. 2. Birbirleriyle bir ilişkide bulunmayan ancak geçici bir nedenle yer işgal eden iki veya daha çok sayıdaki insandan oluşan topluluğa ne ad verilir? A grup, B kategori, C yığın, D toplum, E sistem. Yanıt C. Kırmızı ışıkta bekleyen insanlar, tren veya otobüs yolcuları buna örnektir. 3. Benzer veya ortak sosyal özellikleri olan insanlardan oluşan gruba ne ad verilir? A yığın, B kategori, C sınıf, D grup, E topluluk. Yanıt B. Birbirleriyle konuşmazlar fakat ortak karakteristikleri vardır. 4. Aşağıdakilerden hangisi grup tanımına uygundur? A. Otobüs durağında kişiler, B. Okul çeteleri, C. Sinemadaki seyirciler, D. Karşıdan karşıya geçen yayalar, E. Markette kasada sıra bekleyen müşteriler. Yanıt B. Amaç birliği olan ve sürekli iletişim halinde bulunan okul çeteleri bir gruptur. 5. bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirdiği, örnek aldığı gruplara ne ad verilir? A dış grup, B birincil grup, C ikincil grup, D referans grupları, E iç grup. Yanıt D. Referans grubu kavramı Herbert Thiemann tarafından ortaya atılmıştır. 6. İç ve dış grup ayrımı kim tarafından ileri sürülmüştür? A. W.G. Samır, B. F. Merton, C. C. H. Coli, D. G. Simmel, E. Herbert Thiemann. 7. Küçük gruplardaki iletişimi anlamada kullanılan etkileşim süreç analizi IPA tekniği kim tarafından kullanılmıştır? A. C. H. Coli, B. R. Muton, C. M. Weber, D. R. Bales, E. E. Durkheim. 8. Grupları birey ile toplum arasında oluşan bir tampon olarak niteleyen sosyolog kimdir? A. E. Durkheim, B. C. H. Coli, C. W. G. Samır, D. R. Merton, E. M. Weber. 9. Emir veren, her şeyi ben bilirim diyen lider tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Otoriter lider, B. Demokratik lider, C. Karizmatik lider, D. Bırakınız yapsıncı lider, E. Yönetici. 10. Belirli bir kararda herkesin onayını almaya, fikirlerini sormaya çalışan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Otoriter lider, B. Karizmatik lider, C. Yönetici, D. Demokratik lider, E. Bırakınız yapsıncı lider. Yanıt anahtarı 6A, 7D, 8A, 9A, 10D. Ünite 7. Aile kurumu. Ünite ile ilgili bilgi. Çekirdek ailenin işlevlerini ve evlilik biçimlerini çok iyi öğreniniz. Aile ve evlilik kurumunun tanımı. Aile, birbirine evlilik ve kan bağı ile bağlı iki veya daha fazla sayıda üyeden meydana gelen bir kurumdur. Evlilik ise bireylerin cinsel ilişkilerini meşrulaştıran ve toplumca onaylanan bir mukavveledir. Aileler varlığını akrabalık ilişkileri içinde sürdürür. Buna göre akrabalık, bireylerin soy-sop ilişkilerinin gerçekleştiği evlilik, kan bağı ve sosyal ilişkilerine dayalı bir sistem olarak tanımlanabilir. Aile yapıları ve türleri. Aile yapı olarak çekirdek, küçük aile ve geleneksel geniş, büyük aile olmak üzere sınıflandırılabilir. A. Çekirdek aile. Yapı olarak anne, baba ve evli olmayan çocuklardan oluşur. En önemli özelliği üyeleri arasında yakın ilişkiler olmasıdır. Murdoch'a göre çekirdek aile insan hayatı için temel öneme sahip olan 4 temel işlevi yerine getirir. Bunlar, cinsel ilişkileri düzenleme, ekonomik dayanışma, üreme, toplumsallaşmadır. B. Geleneksel geniş aile. Geniş aile aynı ortamda yaşayan, ekonomik kaynaklarını paylaşan iki veya daha fazla neslin bir arada bulunduğu ailedir. Ogburn'a göre bu ailenin görevleri şunlardır. Ekonomik görev, aile üyeleri gereksinimlerini aile içinde karşılarlar. Biyolojik görev, neslin devamını sağlama ile ilgilidir. Psikolojik görev, aile üyeleri arasında sevgi bağının kurulmasına yönelik görevlerdir. Koruyuculuk, dışarıdan gelecek tehlikelerden üyelerin korunmasını ifade eder. Eğitim, eğitim ve öğretim aile içinde yapılır. Boş zamanların değerlendirilmesiyle aile görevlidir. Dini görev, dini bilgiler aile büyüklerinden edinilir. Prestij sağlama, üyelerinin toplumdaki statüsünü belirlerler. Büyük ailenin iki özel türü vardır. Birleşik aile, otorite en yaşlı erkektedir. Ana baba, erkek çocuklar, evlenmemiş kızlar ve evlenen oğulların eşleriyle çocuklarından oluşur. Kök aile F.L.Play tarafından ortaya çıkmıştır. Ana baba, çocuklar, evlenmiş büyük oğul ve onun ailesinden oluşur. Evlilik biçimleri ve analizi. Sosyologlar evlilik biçimlerini 5 temel kategoriye ayırarak incelemektedirler. Bir eş sayısına göre. Tek eşli evliliğe monogami, kadın veya erkeğin birden fazla eşle evliliğine poligami denir. Erkeğin çok kadınla evliliğine poligini, kadının birçok erkekle evliliğine de poliandri denir. Modern yani çekirdek ailelerde tek eşli evlilik geçerlidir. 2. Grup ilişkilerine göre. Grup dışında evlenmeler egzogami, grup içinde evlenmeler endogami olarak adlandırılır. Genellikle bu ayrım dini, etnik, ırksal gruplarda görülür. 3. Çiftlerin yerleşim yerine göre. Baba tarafına yerleşmeye patrilokalite, anne tarafına yerleşmeye matrilokalite denir. Modern toplumlarda çekirdek ailede eşler bağımsız yerleşmeyi yani neokaliteyi tercih etmektedirler. 4. Otorite ilişkilerine göre, koca otoritesinin üstünlüğüne patriyarki, kadın otoritesinin üstünlüğüne ise matriyarki denir. Karı ve kocanın eşit söz hakkının olduğu sisteme de egaliteryan adı verilmektedir. 5. Soy ve secere ilişkilerine göre, bu durum mirasın nasıl paylaşılacağı ile ilgilidir. Mirasta baba soyunun hakimiyetine patrilineal, ana soyunun üstünlüğüne matrilineal denir. Her iki tarafın mirastan eşit hak almasını öngören sistem ise modern, çekirdek ailelerde geçerli olan bilateral sistemdir. 5. kaset, 1. yüzün sonu.